Ayrım 12. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 144. Bir sapık ilişki. Ünyeli Ali ortadan kayboldu. Başçı İbrahim aramadık yer koymadı. İlkin rakipleri olan öbür başçıların bu en usta, en güvenilir satıcısını ayartıp kendilerini çalıştırdıklarını sandı. Aradı, taradı, bulamadı. Ali yok. Yok, yok. Başçı İbrahim neden Ünyeli Ali'nin üstüne bu denli düşmüştü? Kendisi çünkü diyordu. Çünkü Ünyeli Ali gibi usta başka bir satıcı bulamayacaktı. Genellikle bir camekan dolusu pilavdan 80 tabak mı 100 tabak mı pilav çıkacağı kesinlikle bilinemezdi. Yani pilavcılık satıcıların dalavera yapmalarına çok uygun bir işti. Ama Ünyeli Ali çok güvenilir satıcıydı. Hiç hırsızlık yapmazdı. Çünkü Ünyeli Ali tabaklara pilav koymakta öyle hünerliydi ki başka satıcıların diyelim 90 tabak çıkardığı pilavdan o 100 tabak, 110 tabak pilav çıkarmasını becerirdi. Çünkü bileğine güvenilir delikanlıydı. Ali varken öbür başçılar satış yerine baskın veremezlerdi. Hepsi bu kadar böyle çünkü başçı İbrahim Ünyeli Ali'yi bir satıcısı gibi değil, kardeşi gibi, oğlu gibi seviyordu. İşte başçı İbrahim böyle söylüyordu. Ünyeli Ali için daha pek çok övgüler düzmekteydi. İbrahim'in söyledikleri doğru muydu? Ben o zaman doğru sanıyordum. Ünyeli Ali'nin kaybolduğu günden beri başçı İbrahim perişan olmuştu, deliye dönmüştü. Arama taramaları yüzünden İbrahim'in işleri de bozulmuştu. Öbür başçılar İbrahim'in satış yerlerini bile elinden almışlardı. Bir Karaköy'deki Ziraat Bankası köşesindeki satış yeri kalmıştı. Oraya da İbrahim kendisi satışa çıkıyordu. Bunların hiç önemi yoktu. Yeter ki Ali bulunsun, geri gelsin. O zaman el birliği ederler, eskisinden çok kazanırlardı. Sonunda başçı İbrahim Ünyeli Ali'nin memleketine gittiğini öğrendi. İbrahim Ali'ye mektup üzerine mektup yazdı. Uzun uzun mektuplar. En sonunda Ünyeli Ali dönüp geldi. Başçı İbrahim çok sevindi. Ali'ye hemen bir takım lacivert elbise diktirdi. O yaşımda hiç üzerinde durmadığım bu olay ve İbrahim'le Ali arasındaki ilişki üzerinde sonraları düşündüm. Neydi bu sıkı ilişki? Hani halkımız kesinlikle bilemediği olaylar üstüne yargı yürütürken suçladığı kimse için günahı boynuna diye söze başlar ya, ben de şimdi öyle diyorum. Günahı boyunlarına, onların arasındaki ilişkinin sapıkça bir yanı olduğunu düşünüyorum. Bu belki de tam sapık ilişki değildi. Eski dilde yaşlıların genç çocukları olan sevgisine, ki güçsüz bir sevgidir, mahbub perestlik derlerdi, güzele tapma demektir. Öyle sanıyorum ki başçı İbrahim'in Ali'ye olan sevgisi de en iyi olasılıkla böyle bir sapıkça sevgiydi. Tahtakale'de bir cinayet. Karşıhan'daki başçı Şükrü yalpalaya yalpalaya akşam üzerleri tambura cahının önünden geçerken naralar atıyor, İbrahim'e, Ali'ye anlamlı laflar dokunduruyordu. Kimiliğin daha da ileri gidiyor, hanın avlusuna girip orada bağırıp çağırıyordu. Öyle bir davranışı vardı ki iyice belli oluyor, elini bıçağına attı atacak, han kapısı önündeki eski elbiseciler, karşı köşedeki kahvenin her zamanki müşterileri, gezgin satıcılar, bir şey oldu olacak, birisi ha vuruldu ha vurulacak diye merak içinde bekliyorlardı. O gergin havada, o günlerde, dolaydaki insanlarda deprem öncesinin hayvanlardaki suskun tedirginliği vardı. Şükrü dışarıdan naralar attıkça İbrahim'in çene kemiklerini sıktığı, gergin yüz kaslarının titremesinden belli oluyordu. Ali'nin her atılışında İbrahim onu tutuyor, dışarı çıkıp Şükrü ile kavga etmesini önlüyor. Bu gergin hava ve Şükrü'nün yavaşık şırnaşıklığı günlerce sürdü. Tahtakale'de en geç 10-15 günde bir bıçaklama, kurşunlama olayları olurdu. Oradakiler alışıktılar, yine bir cinayet bekliyorlardı. Ünyeli Ali dönüp geldikten sonra başçı İbrahim'in işleri de yoluna girmeye başlamış. İbrahim kendisi öyle söylüyor, sonra bu sözlerine ekliyor ama o da Ali'ye elinden gelen her şeyi yapmış. Lacivert takım elbise yaptırdım. Bir de kız gibi tabanca koydum cebine. Hiç unutamadığım bu söz onundur. Bir de kız gibi tabanca koydum cebine. O günlerde Ünyeli Ali'nin yarım Karadenizli ağzıyla hiç dilinden düşürmediği bir türkü var. Tabancamın sapını gülle donatacağım, gülle donatacağım. Ali artık sol omzu yukarıda, sağ omzu aşağıda yürüyor. Yürümüyor da sekiyor. Sola eğdiği kasketiyle kulağı arasına bir kırmızı karanfil sıkıştırıyor. Seke seke yürürken bir dans ritmiyle yumurta topuklunun ökçelerini kaldırım taşlarında sürüyerek bir uyumlu ses çıkarıyor. Bir cakalı cakalı. Ceketini giymiyor da omuzuna atıyor. İki elini vişne çürüğü renkli kuşağına dayayıp dirseklerini de yanlarını açınca dirseklerinde gerilmiş lacivert ceketiyle uçmaya hazırlanan kanatlarını açmış kartala benziyor. Ha uçtu, ha uçacak. Her gün berbere gidip sanki güvekliymiş gibi sinek kaydı sakal tıraşı oluyor. Ne kadar sık tıraş olursa sakalları da o kadar çabuk, o kadar sık çıkar diye biliyor. Bıyıklarını kestirmiyor. Koyu kumral bıyıkları biraz biraz uzamış artık. Bir öğle sonrasıydı. Başçı İbrahim Ünyeli Ali, ben odadaydık. Sarhoş Şükrü han kapısı önünde naralar savuruyordu. Bağırtısı gittikçe yakından duyulmaya başladı. Belli ki han kapısından içeri girmiş. Şükrü çok ağır sövüyordu. Çene kasları seyiren Ali bir doğruldu, bir yekindi, oda kapısına vardı. Bu kez başçı İbrahim onu tutmuyor, önlemiyordu. Ali kapının arkasında bir kısa süre durup bekledikten sonra başçı İbrahim Ali'nin sırtını sıvazladı. Ali kapıyı açmasıyla ok gibi fırladı. Bir sıçrayışta karşı duvar önüne atladı. Han kapısından avluya geçit olan yol üstündekiler birden kaçıştılar. Şükrü efelenerek, naralanarak Ali'nin üstüne yürüdü. Sağ eli öylesine bir hızla havaya kalkmıştı ki avucundaki bıçağın parıltısını yukarı fırlayan bir ışıltı çizgisi olarak görmüştüm. Bütün bunlar birkaç saniye içinde oluyordu. Şükrü elinde bıçakla Ali'nin üstüne yumuldu. Üst üste üç el tabanca sesi duyuldu. Tabancanın namlu ağzından çıkan yalımı gördüm. Fışkıran bir sarılık. Ali o geçitten bir ok gibi fırladı. Kapıdan sanki uçtu. Burası tahta kale. Burada tut yakala yok. Vuran vurur. Vurulan vurulur. Yandım anam, yaktın beni ulan diye bağıran Şükrü yere yığıldı. Yarasından kan akıyordu yere. Oradan nasıl çıktığıma, eve nasıl geldiğime değin, belleğimde hiçbir iz yok. Eve geldiğimde olup bitenlerden babama hiçbir şey söylemedim. Hacı katil oldu. Başçı İbrahim'le İstanbul'un öbür başçılarına da kelle veren sakatçı hacı bu işten iyi para kazanıyordu, zengindi. Hacının genç güzel bir karısı varmış. Hacı da yaşlı değildi. 40'ında yoktu sanırım. Hacının karısı oynakmış. Bir milletvekiliyle düşüp kalkıyormuş. Hacı karısından işkillenmiş. Kadını kollamaya, izlemeye başlamış. İşini gücünü bırakıp karısının arkasına düşmüş. Sonunda bir gün karısıyla dostu olan milletvekilini Bankalar Caddesi'nde otomobilden inerken kıstırmış. Çekmiş bıçağını. Bu cinayeti duyduktan sonra hacı hep elinde bıçakla sığırların, koyunların başlarını kesip yüzerken kızıl kanlı bir dekor içinde düşünmüşümdür. Hacı karısının dostu olan milletvekilini 15 yerinden mi, 20 yerinden mi ne bıçaklayıp delik deşik ediyor. Orada öldürüyor. Karısı çığlık çığlığa kaçmış. Onu da bıçaklayacak. Dönüyor ki karısı yok. Hacı Bankalar Caddesi'ndeki yan yokuşlardan birinden ver edip kaçıyor. Hacıyı da koydunsa bul. Bu olayı o zamanki gazeteler yazmışlardı da galiba öldürülenin milletvekili olduğunu yazmamışlardı. Hacı nereye gider? Kimin yanında saklanabilir? Alacak gözünden hemen her gün kavga ettiği Başçı İbrahim'in yiğitliğine yardımına sığınıyor. Başçı İbrahim gerçekten güvenilir, arkadaş canlısı insandır. Hiçbir çıkar ummadan, karşılık beklemeden arkadaş uğruna kendini ateşe atanlardan. Başçı İbrahim hacı yurt dışına kaçıracak. İstanbul limanından bir yabancı yük gemisine bindirecek. İbrahim kaçış planını düzenledikten sonra bu işi becerecek bir aracı buluyor. O aracıya hacıdan aldığı gerekli parayı veriyor. Aracı filan tarihte bir yabancı şilep geleceğini, o şilebin filan tarihte limandan kalkacağını söylüyor. Gerçekten de o tarihte o şilep limana demirlidir. Şilebin kaptanıyla anlaşmışlardır. Rıhtımdan şilebe götürecek kayıkçı da bulunmuştur. İbrahim'le hacı aracıyla sözleşilen gecenin sabaha yakın bir saatinde Tophane Rıhtımı'na geliyorlar. Aracı orada. Kendilerini rıhtımda bekleyen kayıya biniyorlar. Her iş yolunda. İşte şilep 40-50 metre ötede. Sabahın yoğun sesinde bile yabancı şilebin merdiveni indirilmiş olduğu seçiliyor. Kayıkla gemiye yanaşacaklar. Hacı merdivenden gemiye çıkacak. İbrahim kolaylıkla rıhtıma dönecek. Az sonra şilep demir alıp kalkacak. Kaçma işine aracılık eden adam kayığın arkasında. Kürekleri çeken kayıkçı önde. İbrahim'le hacı da ortada duruyorlar. Ama ne o? Tophane rıhtımından kalkan kayık şilebe doğru gideceğine burnunu sirkeciye doğru çevirmiş, geminin uzağından geçiyor. İbrahim'in eli tabancasında ne o? Nereye demesine kalmıyor, kayıkçı kürekleri bırakıp ona tabancasını doğrultuyor. Hiç kıpırdamaya kalkmayın. İşte polis motorlarıyla çepçevre çevrildiniz. Yoğun sesi yararak dolaşan motorlardan biri kayıya yanaşıyor. Artık ne Hacı'nın ne İbrahim'in direnmesi bir işe yarar. Hacı ile İbrahim'i kayıktan polis motoruna alıyorlar. Bileklerine kelepçeleri geçiriyorlar. Başçı İbrahim'in Hacı'yı kaçırma işinde aracılık etsin diye bulduğu sözde güvenilir adam bir polis muhbiriymiş. Başçı İbrahim Sultanahmet cezaevinde tutukluydu. Bana o yaşta haftalar ay, aylar da yıl kadar uzun geliyor. Başçı İbrahim cezaevine gireli yıl olmuş gibi. Onu ziyarete gitmeliydim ama kiminle? Cezaevinde ziyaret. Bir gün birisiyle Başçı İbrahim'in ziyaretine gittim. Kiminle gittiğimi anımsayamıyorum. Elimde büyükçe bir paket vardı. Ziyaret hediyesi olarak 5-10 paket cigarayla biraz da meyve almıştım. Ziyaret günü Sultanahmet cezaevine gittik. Kapıdan kolaylıkla girdik. Bu olayı yaşadığım tarihten 45 yıl sonra yazmamış olsaydım kolaylıkla demek gereğini duymazdım. Çünkü her zaman cezaevi kapısından kolaylıkla girebileceğimi sanırdım. Kapıdan kolaylıkla girdik. Kolaylıkla cezaevi avlusuna çıktık. Soldaki mermer basamaklı merdivenden çıktık. İkinci kata geldik. Bütün bunlar hep kolaylıkla oluyordu. Bunların kolaylıkla olduğunu ancak 45 yıl sonra o cezaevinde tutuklu olarak yaşarken aynı işlerin nedenli zorlukla olduğunu görünce anlayacaktım. Merdiven aralığında bir tahta sıraya oturduk. Başka ziyaretçiler de vardı. Ziyaretçileri gelen tutuklular da oradaydı. Orası çok kalabalıktı. İbrahim geldi. Oldum olası hastaydı, zayıftı. Sık sık midesi ağrır, ağrıları saatlerce sürerdi. Cezaevinde büsbütün zayıflamıştı, avurtları çökmüştü. Yüzü daha da sarıydı. Hacı ağır cezalı olduğu için cezaevinin başka bölümündeymiş. İbrahim bize cezaevinin ocağından çay ısmarladı. Orada oturmuş İbrahim'le konuşurken yıllarca sonra bu cezaevinde tutuklu kalacağımı, yaşamın en güzel olması gereken genç yıllarını orada geçireceğimi nereden, nasıl bilebilirdim? İbrahim'in o gün neler konuştuğunu anımsayamıyorum. Yalnız bir sözü belleğimde iz bırakmış. Ben buradan sağ çıkamam diyordu. O yaşımdaki yargıma göre suçlu hacıydı. İbrahim'in suçu yoktu. Ne yapmıştı İbrahim? Katil de olsa bir arkadaşına yardım etmişti. Yani her insanın yapması gerekli olanı yapmıştı. İbrahim'in tutuklu olması bana haksızlıkmış gibi geliyordu. Sultanahmet cezaevinde İbrahim'i ziyaret ettiğim gün bir adam görmüştüm. O adam bütünüyle yaşıyor kafamda. Upuzun boylu, belki 1.90, belki 2 metre boyunda. İri, çok yakışıklı, çok da sevimli. Ama öyle çatkın surat duruyor ki ille de sevimliliğini örtmeye çalışıyor. Ya rengi? Rengi kapkara. Lacivert giysi, beyaz gömlek giymiş. Sevimli olmasına sevimli de iriliği, bir de göz aklarını döndüre döndüre bakması insanı korkutuyor. Kim bu yakışıklı zenci? Bizim kabadayılar tarihinde adı geçen, cezaevleri tarihinde yeri olan bir ünlü kabadayı. O zamanki cezaevinin ağası. Yıllar sonra cezaevine düştüğümde eski kulağı kesiklerden dinlediğim ünlü pek çok kabadayının acıklı serüveni arasında Marmara Hasan'ın da serüvenlerini dinleyecektim. O yakışıklı zenci kabadayının sonu çok kötü bitiyor. Cezaevinde eroine başlıyor. Bir kabadayı eroin çekmeye başladı mı bitti. Maskara oldu demektir. İbrahim o gün ben buradan sağ çıkamam diyordu. Cezaevinden sağ çıkamadı. Anası babası kimdi, hiç mi hiç kimsesi yoktu İbrahim'in. Evet, bir küçük bohça olan terekesini verecek kimsesi bile bilinmiyordu. Börekçi Mehmet Efendi. Tahtakale'de o karmakarışık, daracık sokaklardan birinde iki katlı bir tahta yapı. Üst katında börekçi Mehmet Efendi çalışır. Ya Dağıstanlı ya da Türkmenistanlıdır. Gözleri çekik, elmacık kemikleri çıkık. Dili ana yurdunun ağzına çalar. Konuşmasından Türkiye Türk'ü olmadığı bellidir. Babamın tanıdıklarından Mehmet Efendi bana çok iyilikler etmiştir. Her gidişimde para verir. Mehmet Efendi'nin börek yapmakta, börek yufkasını açmakta ustalığı görülecek bir şeydi. Bu öyle bir hünerdi ki Mehmet Efendi masasını bir sikte kurup seyircilerin önünde yufka açsa bana öyle gelirdi ki seyirciler onu görülmemiş bir hokkabazlık numarası, yapılamaz bir cambazlık gösterisi seyreder gibi coşkuyla, ilgiyle seyreder, alkışlarlardı. Üstü çinko kaplı büyük büyük masa, gömleğinin kolları sıvalı Mehmet Efendi'nin askısı boyundan geçme bir iş örneği vardır. Sağ yanındaki kaptan bir tutam hamur alır, masaya koyar. Hamuru yağ katarak eze eze yoğurup açar. Hamur açıla açıla incelir, genişler. Mehmet Efendi genişleyip incelen yufkayı iki eliyle iki yanından tutup bir yandan öbür yana doğru başının üstünde evire çevire masanın çinkosuna çarparak vurur. Yufka masaya her çarpılışta daha incelir, daha genişler. Mehmet Efendi'nin usta ellerinde havalanan yufka, bürümcük gibi, yaşmak gibi dalgalanarak uçuşur. Yufka ipince olmuştur, artık baklava ya da börek yapılmaya hazırdır. Mehmet Efendi elini zeytinyağı dolu kaba daldırır. Sonra bir tutam hamur daha alır. El alışkanlığıyla her aldığı hamur aynı ağırlıktadır. Mehmet Efendi kıymalı, sade, peynirli, türlü börekler hazırlar. Kocaman kara tavalar içine konulan börekler fırına gönderilir. Yanında 8-10 kişi çalışır. Bunlardan 3'ü yardımcısı, geri kalanlar da satıcılardır. Satıcılardan biri bir Müslüman Hintlidir. Başında koskocaman bir türban, sarık, uzun kara kıvırcık sakallı bir adamdır. Türkiye'ye yeni gelmiş, daha konuşması çetrefil. Onun sapını koluna taktığı bir el cemekanı vardır. Börekleri o cemekanda satar. Öbür satıcıların lastik tekerlekli, elle sürülen cemekanlı arabaları vardır. Başçı İbrahim cezaevine düştükten sonra börekçi Mehmet Efendi'nin evinde kalıyordum. Mehmet Efendi'nin evi Tahtakale ile Süleymaniye arasındaki dik yokuş üstündeydi. Bir eski büyük konağın bir bölümünde otururdu. Çok hanım, çok titiz bir eşi vardı. Yüksek tavanlı duvarları, tavanı renk renk nakışlı o ev çiçek gibi temizdi. Bu hanım çok güzel yemekler yapardı. Bütün bu iyi yanlarına karşın hiç dayanılmaz, çekilmez bir huyu vardı. Bir konuşma hastasıydı. Onu dinlemekten bunalırdım. Hep kocasından yakınırdı ama ona kötü söz söylemezdi de. Öyleyse nesinden yakınırdı? Pek iyi anlayamazdım. Yalnız sezinleyebildiğime göre Mehmet Efendi baba olmak istiyordu. Kendisinden yaşlı olan karısının da çocuğu olmuyordu. Bu yüzden Mehmet Efendi karısından ayrılacaktı ama çok iyi yürekli olduğundan ayrılamıyordu ki. Kadın dertliydi, sinirleri bozuktu. Onun uzun uzun anlattıkları içinde döne döne söylediği birçok şey çok hoşuma giderdi. Kadın Mehmet Efendi ile birlikte yaşamın yükünü omuzlayarak, onunla birlikte çalışarak dar yerlerden birlikte geçmişler, zor durumlardan kurtulmuşlardı. Mehmet Efendi bugünkü durumuna gelmişti. İyi para kazanıyordu. Şimdi de artık kurtuluş kıyısına varınca karısından boşanmak istiyordu. Kadın işte bu kısa durumu sözü döndüre döndüre, dolaştıra dolaştıra saatlerce, günlerce anlatırdı. Kadına çok hak veriyordum. Çünkü benim de bir gün evlenince yaşamın bütün yükünü, zorluklarını benimle bölüşecek, birlikte taşıyacağımız bir karım olacaktı. Her ne başarı kazanırsak, ne yalnız benim ne yalnız karımın, ikimizin olacaktı. Daha o yaşımda böyle bir karım olmasını düşünürdüm. Kadına hak veriyordum ama Mehmet Efendi'yi de haksız bulamıyordum. Ne yapsın zavallı, karısının çocuğu olmuyor. 12. ayrımın sonu, sayfa 153.